Ülkücüden farklı olarak şehirde büyümüş, seküler kaygıları olan, sen kimsin diye sorduğunda Müslüman olmayı 3., 4., 5., 6. sıraya atıyor. PlayStation'ın fiyatlarının artmasından rahatsızdır mesela, değil mi? Hayatındaki önemli ailesi gibi şehirde sadece bir ilçede yaşamıyorlar. Okula başka bir ilçeye gidiyorlar. Metroya, otobüse biniyor. Bir kendi değerleri gibi olan bir insan var. Bir de yanında belki Doğan Doğan'dan gelmiş bir insan. Push and pull factors denir buna İngilizce'de. İtme ve çekme. Dediğin gibi hem itti AK Parti'nin kendisi, bir de çekti bahsettiğin sosyolojik sebepler. Bu insanlar bir yandan sekülerleşiyor değil mi? Yani Müslüman kimliğini daha az önem atfetmeye başlıyor. Fakat bunun yanında yükselen başka bir kimlik var.
Türklük.
Bugün Türkiye'de %75 milliyetçidir bu arada. Yani insanlar, evet. Herkes kendi milliyetçi olarak tanımlar. Bu insanların biraz Türk kimliğiyle bağ kurmasının sebebi o Türk kimliğinin yara aldığını düşünmesi veya bütün belki sorunların kaynağı olarak gördükleri bir grup var. Ama ne oldu 1970'lerde? Tanrı Dağı kadar Türk'üz, Kira Dağı kadar Müslümanız. İyi Parti'nin ideolojiler böyle değişmeyen kalıplar halinde değiller. Mesela neden Sinan Oğan ve Zafer Partisi belki biraz da muhalefetten ayrı bir konumda durdu? Çünkü şunu düşünüyor. Mesela Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin özellikle seküler milliyetçinin epey hedefinde olduğunu görebilirsin. Neden? Bu hareket kendini böyle alttan kafasını çıkarmaya çalışıyor. Bazı insanlar bu harekete alttan böyle çekip çekmeye çalışıyor ve bir yön vermeye çalışıyor. Fakat bazı insanlar da bunu böyle aşağı doğru geri vuruyor. Ne demek istiyorum?
Merhaba arkadaşlar, Muasır Medeniyet serimiz var. Biliyorsunuz bu serimizde Türkiye Cumhuriyeti nasıl muasır medeniyet seviyesine çıkacak? Bunun için uzmanlarla konuşuyoruz, onlara sorular sormaya çalışıyoruz. Bu bölümde hazır Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimlerinden biri yaşanmışken bu seçimlerle ilgili konuşalım istedik. Bu seçimin de en önemli özelliklerinden birisi fark etmişsinizdir milliyetçiliğin yükselmiş olması. Bu milliyetçi yükselişin içerisinde de bir grup var. Seküler milliyetçiler diyorlar onlara. Bu grubu tanımak istiyoruz bu bölümde. Bu grupla ilgili bir konuşma yapmak istiyoruz. Mehmet Yaşar Altundağ, belki siz zaten kendisini YouTube'da, Twitter alemlerinde görmüşsünüzdür daha öncesinden. İsterseniz şimdi birazcık onun neler yaptığına bahsedelim. CV'sinden bahsedelim. Kendisi Boğaziçi'ni çift anadalla bitirmiş bir arkadaşımız. Çok zor bir şey olsa gerek diye tahmin ediyorum. Şu anda da Sciences Po Paris, Fransa'daki bir üniversitede de tam konuyla ilgili seküler milliyetçilik üzerine bir tez yazıyor yüksek lisansında. Daha öncesinde de Amsterdam'da Avrupa'daki diaspora grupları ile ilgili bir çalışması var. Onun dışında 49W YouTube kanalında içerikler üretiyor. Onun dışında Politik Yol veya Medyascope gibi mecralarda da yazılar yazdı, yazmaya devam ediyor. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk abi. Nasıl? Ben kendi reklamı yapmaya geldim herhalde. Sen de sağ olsun reklamı
ama
yaptın.
Ama o da olacak abi. Birazcık olacak senin de reklamın olması lazım burada.
Şey gibi böyle tam ben tezi yazdım konu patladı. Hani müthiş böyle şey ikisi denk geldi gibi oldu.
Zaten o işin olayı o değil mi? Yani sen bir şey görüyorsun. Tabii. Akademisyen olarak değil mi? Sen bir toplumda bir şey fark ediyorsun. Aynen. Onunla ilgili bir şey yapıyorsun. Belki önden belki arkadan.
Ya dediğin haklı. 2 sene önce ben bu konuyu çalışmaya başlamıştım. O zaman da hatırlarsan Hudut Namustu diye Boğaziçi Köprüsü'ne bir pankart asılmıştı. Orada ben o zaman gazetecilik yapıyordum. Ve bu gençlerle konuşmak istedim. Çünkü şu. Bu gençler muhalifler değil mi? Yani iktidarın göç politikasını eleştiriyorlar. Ve iktidarın göç politikasını eleştiren milliyetçiler var. Ben de o zaman bu haber karşısında heyecanlanmıştım. Çünkü normalde düşünsene ben lisede veya işte üniversitenin ilk zamanlarında özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nı kurduğunda AK Parti ile beraber kafamızda ne kodlanmıştı belki? İşte milliyetçiler var. Bu milliyetçiler AK Parti ile beraber hareket ediyor ve iktidarın bir ortağı. Ve o zaman şunu gördük. Onun içerisinden tabii bir İyi Parti çıktı ama gençler nezdinde düşündüğümüz milliyetçilerin birçoğu işte ülke ocağına gider, iktidarı destekler. Bunun gibi aslında çok sesini çıkarmazlar diye bir belki düşünce vardı. Bu aslında medyada da akademisyen arasında belki yaygındı. Fakat ben o zaman bu haberi gördüğümde burada aslında yükselen başka bir şey olduğunu fark ettim. İşte özellikle Türkiye'nin göç politikalarına ve göç siyasetine yönelik eleştiri bulunan, MHP'den daha seküler, kentte büyümüş, MHP'nin bazı politikalarını kabul etmeyen, MHP'den bazı konularda daha liberal duran ve aynı zamanda muhalefeti açık açık destekleyip iktidarı eleştiren bir milliyetçi gençlik olduğunu fark edince bu haberi yaptım. Akabinde bu haber benim akademik çalışmalarıma dönüştü. Çünkü konuştukça aslında bizim normalde bildiğimiz ülkücü hareketteki ciddi gelen gençlerden farklı olduğunu anladım. Yani oturmaları, kalkmaları, dış görünüşü, kullandıkları kelimeler, siyasetle, dinle, Türklükle kurdukları ilişkiler bunlar çok daha farklıydı. Bazı benzerlikler de vardı. Belki konuşuruz onları ama dedim ki bu başka bir şey. Burada sosyolojik, politik bir dönüşüm var. Ve aslında bu dönüşüm Türkiye'nin son 20 yılın hikayesiyle de epey örtüşüyor.
Şimdi tek tek gelelim abi onlara. Önce şu şeyden bahsedelim. Seçimde şimdi %25-26 bandında bir milliyetçi blok olduğunu gördük. Kim bunlar? Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bir
%10.
Klasik milliyetçiliği tanımladığımız grup %10 civarı. İyi Parti'deki bir milliyetçi grup muhalefette, bir de Sinan Oğan'ın arkasında duran, Zafer Partisi'nde daha örgütlü bir şekilde karşımıza çıkan bir grup.
Bir de Büyük Birlik de %1 aldı bu arada.
Bayağı %26, %27 ediyor ki 1/4 ediyor Türkiye Cumhuriyeti'ni. Hatta bunun içinde tabii CHP'nin içinde de milliyetçiler var, AK Parti, evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde de milliyetçiler var. Abi şimdi bu milliyetçi 3 bloğu bize bir tarif edebilir misin? Aralarındaki fark ne? Neden birisi optu adayı destekliyor, birisi onu destekliyor, birisi ittifak iktidardaki grubu destekliyor?
Şimdi ben bunu ideolojik ve sosyolojik olarak analiz edeceğim ama önce siyasi nedenleri görelim. Analizimiz daha temiz olsun. Şimdi biliyoruz ki AK Parti seçmenin içerisinde bir grup AK Parti'den memnun olmadığında Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veriyor. Hı hı. Ya da Büyük Birlik Partisi'ne oy veriyor. Demek ki bu şunu gösteriyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne veya Büyük Birlik Partisi'ne oy veren herkes kendisini milliyetçi olarak nitelendirdiği için oy vermiyor. Veya Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bulunup işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı tepki göstermek isteyen veya aynı zamanda CHP'nin dönüşümünden rahatsız olan bazı insanlar da İyi Parti'ye oy verdi.
Hemen bunlara milliyetçi demeyelim diyorsun.
Aynen. O yüzden bu önce siyasi nedenleri bir görelim. Fakat bence yine de haklısın. İdeolojik ve sosyolojik farklılıklar var. Bu da şundan başlıyor. Hatırlarsın 2016 yılında Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti bir Cumhur İttifakı kurdu. O zamana kadar Milliyetçi Hareket Partisi muhalefetin içerisinde en güçlü muhalefet yapan partilerden biriydi. Sonra bir anda iktidarla ortak bir siyaset yürütme kararı aldı. Onun içerisinden bir İyi Parti çıktı ve o zaman şunu gördük. Milliyetçi Hareket Partisi'nin o zaman oyları 2015 Haziran'ında %16 falandı. 1 Kasım'da o biraz daha düştü ama dediler ki acaba İyi Parti ne kadar oy alacak? Bir baktık Milliyetçi Hareket Partisi ile İyi Parti neredeyse aynı oyu aldı. Yani mitoz bölünmüş gibi bir şey oldu. Şimdi bu neden? Aslında zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisinde de daha şehirli, belki merkez sağa daha yakın, şehirde büyümüş, seküler kaygıları olan, CHP seçmene daha yakın fakat milliyetçi hassasiyetleri yüksek bir kesim vardı. Ve onların çocukları vardı. Onlar Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket'in tek temsilcisi olduğu için ki bakın biz hep sol bölünür diyoruz ya, aslında sağda ve milliyetçilik de çok parçalıdır ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha ne diyelim, onların doktrini vardır. Lider ve başbuğ.
10 ışık mıydı?
Aynen efendim. 9 ışık.
9 ışık pardon.
O Alparslan Türkeş'in yazdığı bir kitap ve sonra doktrini ama çok böyle partinin disiplini çok yüksektir. Dolayısıyla partinin ayrılmak çok zor. Zaten İyi Parti'nin ayrılması olay olmuştu MHP'den. Ama bu disiplin uzun süre bahsettiğim daha seküler, şehirde yaşamış kentli milliyetçilerin partinin ayrılmasını engellemişti. Akabinde İyi Parti'nin %8 alması da bize şunu düşündürmüştü. Demek ki gerçekten burada farklı bir milliyetçi havuz var. Farklı bir milliyetçi seçmen var. Şimdi bu elde var bir. 2016-2017'nin bize gösterdiği buydu.
Fakat ikiye bölündüler. MHP'den bir yerde, İyi Parti bir yerde iki grup çıktı.
Aynen.
Elde
orada
var
aynen. Demek ki farklı bir sosyolojik taban. MHP daha kırsal, daha 1970 vari, işte özellikle Soğuk Savaş döneminde antikomünist hareketin değerlerini ve siyasetini bünyesine taşıyor. Bir. İki, o doktrin ve teşkilatlanma çok daha disiplinize. Üçüncüsü, güvenlikçi hassasiyetler çok daha yüksek İyi Parti'ye kıyasla. İyi Parti güvenlikçi hassasiyetlere sahip değil demiyorum. Fakat kentli ve seküler kaygıları daha yüksek. Ama aynı zamanda bugün siyaset zaten politikalarına baktığımızda da güvenlikçi politikalarının da İyi Parti ne söylüyor? Kalkınma söylüyor, demokrasi söylüyor, kadın hakları söylüyor. Dolayısıyla bizim o modernizasyonla beraber gördüğümüz şehirli kaygıları, demokratik kaygıları İyi Parti'nin içerisinde görüyoruz. Dolayısıyla MHP daha kırsal ve güvenlikçi.
2016 yılında yaşanan.
Bunu gördük. Demin anlattığım hikayeyi şimdi bununla birleştirelim. Bir de 2019-2020 yılında tabandan başka bir şey gelmeye başladı. Yani bu bahsettiğim kentte büyümüş, kentte yaşayan, şehirli ve seküler milliyetçi kaygıları olan insanların çocukları var bir de. Bu çocuklar işte son 20-30 yıldır kentte büyüdü ve AK Parti ile büyüdü. Dolayısıyla bunlar aslında AK Parti jenerasyonu. Ama bunlar işte bir noktada kendi anne babalarından da farklılaşıyor. İşte bu farklılaşmayı biz sekülerleşen milliyetçilik veya seküler milliyetçilik diyoruz. Seküler milliyetçilik daha politik bir grup değil. Bak mesela milli görüş politik ve sosyolojik bir gruptur. Yani örgütlenmiştir. Dernekleri vardır, finansal kaynakları vardır, bürokrasi içerisinde örgütlenmişlerdir ve kendilerinin 2-3 tane parti kurduğunu görüyoruz. Yani işte Fazilet Partisi, Refah Partisi, Yeniden Refah Partisi, AK Parti'nin Saadet. Atası, Saadet. Düşünsene bir Yeniden Refah Partisi var, bir Saadet var. Bir de bunun Almanya, Fransa teşkilatlanması evet. var. Ama seküler milliyetçilik daha tabandan yeni geliyor. Dolayısıyla biz buna daha yeni oluşan sosyopolitik bir kimlik diyoruz. Bunlar işte İyi Parti'nin içerisinde var ekseriyetle ama Zafer Partisi veya Memleket Partisi'nin içerisinde de var. Peki bu neden oldu? Bunu nasıl cevaplayalım?
Kim bu seküler milliyetçiler? Bundan bir tanıma ihtiyacımız
aynen,
var.
Aynen bunu bir konuşalım önce. Kim bu seküler milliyetçiler? Şimdi ülkücüden farklı olarak daha şehirli, şehirde büyümüş, seküler kaygıları olan, İlla bu belki namaz kılmıyor ya da oruç tutuyor gibi değil.
Seküler kaygıları da biraz anlatsana.
Onu anlatacağım. Abi. Şimdi mesela şunu sorabilir seyirciler. Ya ben MHP'li tanıyorum. MHP'liler de öyle işte namaz kılmıyor. Arada alkol içiyor vesaire. Olabilir ama siyasi retorik olarak. Bak bu çok önemli. Yani MHP'nin bir siyasi retoriği vardır. İşte Türk İslam sentezi vardır. Türklük tanımını Müslüman olmaktan da kurar. Yani Türk Müslüman olmak. Hatta Yavuz Ali Ağaroğlu'nun çok böyle konuşulan bir söylemi var. İşte namaz kılan, arada da böyle içki içen Müslümana Türk denir. O zaman ciddi böyle bir tepki almıştı. Bu ne demek? Sen siyasi özneyi, vatandaşı, Türk'ün kim olduğunda aslında dini söylemler üzerinden de çiziyorsun. Bir yandan Turancılık davan var ama Müslüman ülkelerde de iyi bir ilişkiye sahip olayım gibi kaygılarım var. Ama seküler milliyetçilik hem bu seküler kaygıları daha yüksek, yani dediğim gibi dini vecibeleri daha az yerine getiriyor. Kendisini sen kimsin diye sorduğunda ben kimim, kendimi nasıl tanımlıyorum? Müslüman olmayı 3. 4. 5. 6. sıraya atıyor. İlk sırada Türklük var ama mesela bir ülkücü için Türk ve Müslümandır o. İlk bu. İkincisi demin anlattığım somut pratikleri daha az yerine.
Senin hep kullandığın o Alparslan Türkeş'in galiba
bir sözü var. Normalde. İşte biz Tanrı Dağı kadar Türk'üz, Hira Dağı kadar Müslümanız. Ama bir seküler milliyetçi sorsan biz Hira Dağı kadar Müslümanız demez. Çünkü bunun önemli olarak görmez. Yani Türkiye'de Türk kimdir, millet nedir kavramın altını Müslümanlık ya da dini vecibelerle doldurmaz. Bir. İkincisi demin anlattığım şehirli veya seküler kaygıları vardır. Bunlar nedir? Mesela sinemaya gitmek önemlidir. Değil mi? Hafta sonu bir sinemaya gideyim. İşte Ramazan bayramını ailemle geçireyim ama Kurban bayramında da bir tatile gidelim. PlayStation'ın fiyatlarının artmasından rahatsızdır mesela. Değil mi? Hayatındaki önemli kaygılardan biri bu olabilir.
Vatan onun için önde gelmiyor. Hayır, ya yine geliyor.
Vatan onun için yine önde.
Ama bunu da istiyor.
Bunlar da önemli. Yani o tüketim kapitalist toplumu o kaygılar onunla beraber geliyor. Aynı zamanda mesela işte kadın hakları işte bunun gibi kaygıları da bünyesine taşıyor. Ama şimdi işte Kürt siyaseti olsun, göçmenler olsun onlarda da hala kırmızı çizgiler olmaya devam ediyor. İşte neden? Şimdi ben de aslında kendi tezimde de bu soruyla başladım. Yani şimdi hiçbir dönüşüm tamamen dönüşüm olmaz. Yani bir siyasi kimliğin ben dönüşmesinden bahsediyorum. O da ülkücü ailelerin bizi normalde Anadolu insanı nedir diye canlandırdığımız profili düşün. Onların çocuklarının farklılaşmasından bahsediyoruz ama bu tamamen her konuda farklılaşma değil. Demin bahsettiğim işte sekülerlik dini konularda, kadın hareketi konusunda, demokrasi konusunda, ifade özgürlüğü, kapitalist toplumla entegrasyon konusunda bir farklılaşma var, bir dönüşüm var. Ama Kürt siyaseti olsun, vatan millet güvenlik duygusu olsun ve yeni bir konu olarak da göçmenlik konusunda da kırmızı çizgiler olmaya devam ediyor.
Yani bir baz var hala.
Tabii bir baz var. O bazın temelinde de Türk milliyetçiliğinin aslında temel
olguları
var. O yüzden
onları bir kümeye koyabiliyoruz hep beraber.
Aynen, aynen.
Seküleri de, kırsaldaki tabii. Milliyetçi de ama bir noktada ayrıldılar
aynen.
Onlar.
Aynen. Mesela o dedin ya kümeye koyabiliyoruz. Mesela nedir o küme?
Milliyetçilik.
Milliyetçilik kümesi. Ama hani güvenlik kaygıları. Yani işte Suriye bir operasyon olsun mu diye sorduğumuzda işte İYİ Partisi, MHP'si, Zafer'i, Büyük Birlik Partisi'nin aynı oyu verdiğini görüyoruz. Veya işte göçmenler gönderilsin mi? Sizin için Türkiye'de en büyük problemlerden biri ne diye sorduğumuzda işte bütün bu partiler ilk 1'e belki koymasa da Zafer Partisi 1'e belki göçmenleri koyar. İYİ Parti 2'ye koyar ama ilk 2'dedir. Bunun gibi aslında hani ortaklıklar
bir tek
var.
Herhalde kırsaldaki bir şey bu MHP'nin temsil ettiği milliyetçi taban birazcık ittifak şeyinden dolayı
bunu çok dillendirmiyor.
Dillendirmiyor ama aslında yani. İstiyor.
Yani şey Türkiye'deki araştırmalara baktığımızda işte bu barometreler falan var. Suriye barometresi falan.
%70 falan istemiyor
aynen,
çünkü.
Aynen ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanını çok dillendirmediğini görüyoruz.
Çünkü ittifak gibi. Politikaları
diyelim. Şimdi bu neden oldu? Bunu şey yapmak lazım.
Evet bize bunu birazcık abi hem tarihsel hem de şey olarak anlatabilir misin o zaman?
Tamam. Bence 3 tane nedeni var.
Adam kendi sorusunu kendi sorduruyor bu arada.
Şimdi bu neden oldu? Bence 3 tane sebebi var. Sosyolojik, politik ve ideolojik. Şimdi sosyolojiden başlayalım. Şimdi Türkiye şehirlileşen bir ülkeydi. 2000'lerin başına kadar. Şehirleşen ne demek? İşte İç Anadolu'dan, Karadeniz'den ve en sonunda da Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'dan insanlar büyük şehirlere doğru gidip orada aslında yaşamlarını kurmaya çalışıyordu. Dolayısıyla biz bu büyük şehirleşme neticesinde ama hemen insanlar şehirli değerlere adapte oluyor. Şehirde yeni bir modern hayat kuruyor gibi bir şey görmedik. Aksine orada aslında bir gettolaşma vardı. Mesela bugün işte biz Fikirtepe'deyiz değil mi? İşte burada aslında onun örneklerinden biriydi. Dolayısıyla kentin çeperlerine gelip o çeperlerde adeta bir kırsal hayat süren insanlar vardı. Fakat onların çocukları artık böyle bir göç deneyimini bünyesine taşımıyor. Onlar ailesi gibi şehirde sadece bir ilçede yaşamıyorlar. Okula başka bir ilçeye gidiyorlar değil mi? Şehirde büyüyorlar. Farklı insanlarla tanışıyorlar. Metroya, otobüse biniyor. Bir kendi değerleri gibi olan bir insan var. Bir de yanında belki Doğu Anadolu'dan gelmiş bir insan var. Ben bir Karadenizli olarak mesela düşünüyorum. Veya başka diller duyuyor. Veya lisede başka insanlarla tanışıyor. Anne babası farklı işler yapan insanlarla tanışıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla Türkiye artık şehirleşen bir ülkede olmaktan çıktı. Şehirli bir ülke oldu. Bunun sancılarını bir noktada yaşıyoruz hala ama bizim kuşak, işte benim de içinde olduğum kuşak şehirde büyüdü. Şehir hayatını biliyor. Türkiye'de en son TÜİK de biraz istatistikleri değiştirdiği için bir rakam değişti ama Türkiye %95'i büyük şehirlerde yaşıyor. Düşün İstanbul'da.
Ve şey demek istiyorsun, şehirleşme bir değer değişimini tabii de beraberinde götürüyor.
Tabii şehirleşme bir değer değişimidir. Bunu işte
George Simmel.
Aynen. Bunu işte George Simmel anlatır. Bu çok 20. yüzyılın başında yaşamış bir sosyologtur kendisi. Sosyolojinin en önemli sosyologlarından biri. George Simmel der ki yani şehir aslında yabancıların olduğu bir yerdir. Yani köyde herkesi tanıyorsun. Ama şehirde yabancılar vardı ve o yabancılar aslında seni ortak yaşama kültürüne adapte eder. Çünkü orada bir uyum içerisinde yaşaman lazım. Yani metroya binince nasıl davranacağın, nasıl oturacağın bellidir. Yabancılar sana kendi kimliğini bir yandan hatırlatır ama o kimlikler içerisinde bir ortaklık duygusu olur. Seni farklılıklara karşı daha tolerans sahibi biri olmaya doğru iter. İlk nokta bu, şehirleşme. Ve şehirleşmeyle beraber başka o kaygılar geliyor. Yani demin anlattım ya mesela, tatile gitmek kaygısı. İşte güzel bir restoranda yemek yemek kaygısı. İşte
neden abi? Köydeki insan yok mu öyle bir kaygı?
Zaten böyle bir kapitalist toplum yok. Benim bu bahsettiğim kapitalist kaygılar, bunlar aslında şehirle beraber
köyün
geliyor.
Köyün deresinde zaten yüzüyor
köyde
falan.
Köyde eve gideceğin, yiyeceğin yemek bellidir. Sabah kalkacağın saat bellidir. Yapabileceklerin şeylerin sınırı bellidir.
Çok reklama da maruz kalmıyor. TV,
aynen. Öyle şeyler yok.
Dışında.
Bunu şundan anlatıyorum. Yani MHP'li figürünü düşün bizim kafamızda. Yani hepimizin kafasında bir figür var aslında. Siyasi kimliklere dair belli reprezentasyonlar var. Bu reprezentasyonların ben değişime dair bir şey anlatıyorum. Artık yani milliyetçinin içerisinde de düşünün yani işte tatile gitme kaygısı olan, dışarıda yemek kaygısı olan, güzel gözükme kaygısı olan, sosyal medyada görünür olan insanlar var ve işte bu şehirleşmeyle beraber geliyor ama bu bizim bütün kuşağı etkiledi. Sadece milliyetçileri değil.
Tabii.
İkinci nokta
üniversite. Solcu da değişti değil mi?
Tabii.
İkinci nokta, neyse o başka
bir. İkinci nokta üniversiteleşme. Bak 2000'lerin başında Türkiye'de 500 bin ile 1 milyon arasında bir üniversite öğrenci sayısı vardı. Bugün bu sayı 8 milyona çıktı. Bunun 4 milyon açık öğretimde ama en azından üniversiteye devam eden fiziki anlamda üniversiteye binasına giren, kampüse giren 4 milyon genç var. Ve özellikle kadınlarda bu sayı 4 katına çıktı. Bu bence bambaşka bir sosyolojik dönüşüm ama bizim kuşakta da üniversiteye gitmek ne demek? Aileden ayrılmak demek. Kendi yaşıtlarına büyümek, kendi yaşıtlarına tartışmak, onların siyasi değerlerini daha kolay adapte olabilmek demek. Ve aynı zamanda bir sekülerleşmek demek değil mi? Kendi evine çıkıyorsun, yemeğini yapıyorsun. Rahat rahat bir kız arkadaşın ve erkek arkadaşın oluyor. İşte alkol denemek istersen alkol deniyorsun. Gece hayatın oluyor vesaire vesaire. Aslında bunlar da seni o demin o bahsettiğim kapitalist ve o modern hayatın getirdiği işte değerlere, standartlara, imkanlara daha kolay adapte olmanı sağlıyor. Dolayısıyla bunlar aslında sosyolojik nedenler. Yani Türkiye neden sekülerleşiyor diye sorduğumuzda zaten bu cevapları olduğunu görüyoruz. Bir de bunun üzerine interneti düşün. İnternet ekle. Bir de çünkü enformasyon kaynaklarımız değişti. Yani eskiden çok hiyerarşik bir yapıya sahipti. Televizyon var, anne babam var. Onlardan dinliyorum. Doğruluklarını sorgulayamıyorum.
Kitabı yazandan dinleyebiliyorsun.
Aynen. Şimdi ama hem çok fazla böyle yoğun bir...
Başkalarına sorabiliyorsun.
Başkalarına sorabiliyorsun. Başkalarına öğreniyorsun. Hiç normalde görmeyeceğin fikirleri görüyorsun. Düşün. Hem şehirde büyümüşsün. Yabancılarla büyümüşsün. O köydeki değerlerin farklı değerlerle büyüyorsun. İki, üniversiteye gidiyorsun. Zaten orada hoca ilişkileri var. Ailenden kopmuşsun. Yurtta yaşıyorsun. Kendine ait bir hayatın var. Üç, bir de internette böyle bilgilere maruz kalıyorsun. Bunların hepsi birleşince aslında zaten senin kendinle ve toplumla kurduğun ilişkiye dönüşüyor. Bu benim aslında sosyolojik temelleri inşa ettiğim noktalar. Politik dönüşüm var ikinci noktada. Hı hı. Politik dönüşümler de oldu. Fakat unutulmamalı. Politik dönüşümler de aslında sosyolojik dönüşümlerin üzerine inşa oldu. Peki politik dönüşümler neydi? Bence orada 3 tane politik dönüşüm var.
Yani... Ben soru sorabiliyor muyum arada ya? Şimdi önce biz sosyolojik olarak şeyi kurduk abi.
Evet.
Bunların bir sınıfsal, kültürel anlamda şeyini kurduk. Şimdi politik olarak... devam ediyor Yaşar.
Sen sordun, devam ediyorum.
Ben sordum.
Şimdi politik de şu. Şimdi biz 21-22 yıldır abi AK Parti iktidarında yaşıyoruz değil mi? Yani hı-hı. Adalet ve Kalkınma Partisi işte 2002'de göreve
AK
geldi.
AK Parti yönetiyor değil mi?
Aynen, AK Parti yönetiyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Orada şey geliyormuş o neydi? Barsen Tons var ya bu premierde. 21-22 yıllık bir AK Parti iktidarı var elimizde. Hı-hı. Ve AK Parti iktidarının aslında dayandığı belli muhafazakar, hatta yer yer İslamcı politikalar var ki bunun rengi son 2-3 yılda biraz daha koyulaşmaya başladı. İşte festivallerin iptali vesaire vesaire. Ya da Recep Tayyip Erdoğan ne diyordu? Biz dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz diyordum işte. Şimdi bunların hepsi aslında bir backlash yaratıyor. Bir geri tepme yaratıyor. Hı-hı. Toplumda ve özellikle gençlerde. Çünkü ne diyor uzmanlar? Yani işte bu dindar nesil tutmadı. Değil mi? İşte bakıyor işte değerlere, hatlasına vesaire. Gençlerin o kadar da işte dindar olmadığını
değil mi? Öyle bir iddia var. Sekülerleşiyor aslında Türkiye diye değil mi?
Evet,
iddia var.
Evet, sekülerleşiyor. Ve bu noktada bu da aslında iktidarın bir kere zaten İslamcı bir dayanağı olması belli bir geri tepme enerjisi yaratıyor. Çünkü sen toplumu zorla bir şeye dönüştürmeye çalışıyorsun ve özellikle gençleri dönüştürmeye çalışıyorsun. Bunu kabul etmiyor insanlar. Ben böyle olmak istemiyorum diyor. Bir. İkincisi, özellikle işte ekonomide olsun, hukukta olsun, adalette olsun, göçte olsun yaşanan sıkıntılar insanları bunun sorumlusu olarak hem bu siyasi iktidarı görmesine sebep oluyor hem de bu siyasi iktidarın dayandığı ideolojiye ve değerlere. Yani burada aslında bir soğuma da var. Yani işte iktidar neyi kullanıyor? İşte dini vecibeleri kullanıyor, dini değerleri kullanıyor, dini figürleri kullanıyor ve insanlar bunun sorumlusu bilerek veya bilmeyerek, belki bilinçaltı, belki bilinçüstü bununla ilişkilendiriyor ve dinen de bir soğuma oluyor. Yani bu dinse ben bunu kabul etmiyorum. Bu dinse ben bunu taşımak istemiyorum diyor veya bu değeri daha az sahipleniyor. Özellikle kendisini muhalif olarak adlandırıyorsa. Unutmayın yani genç muhaliflerden bahsediyoruz. Onun içerisinde de milliyetçilerden bahsediyoruz. Zaten sosyolojik bir sekülerleşme vardı. Bir de bunun üzerine iktidarla kurduğunuz ilişki sorunlu ve muhalif bir ilişki olunca onun temsil ettiği değerleri de temsil etmek istemiyorsun. Diyorsun ki ben Türk'üm ama Müslüman, belki Müslümanım da diyorsun ama Müslümanlığı bir siyasi bir kimlik, sosyolojik bir kimlik olarak taşımıyorsun.
Evet. Ve bu senin siyasi taleplerine de yansımıyor.
Taleplerine yansıyor. Çünkü artık şunu demeye başlıyorsun. Ben siyasette daha az dini figürler görmek istiyorum. Siyasetin argümantasyonu dinden çıkmasını istiyorum diyorsun. Mesela ben seküler milliyetçilerle konuştuğumda onlar şunu söylüyor. Ben Müslümanım veya değilim, bu önemli değil. Ama benim istediğim şey kamusal alanda sekülerlik diyor. Yani diyorum ne demek istiyorsun kamusal alanda sekülerlik derken? Yani diyor ki bir siyasetçi kendi argümantasyonu, kendi politikasını anlatırken dine az referans versin. Ne olduğu önemli değil ama söylemesin. Biz o konuda seküler olalım diyor. Dolayısıyla aslında kendi siyasi taleplerini ve siyasi taleplerinin kuruluş biçimini daha seküler biçimde tanışmak.
Bunda şöyle bir şey mi yani? Bir yandan sosyolojik zaten yaşadığı hayatın içerisindeki dönüşümler onu pozitif belki sekülerleştirdi. Bir de bir yandan AK Parti'nin yaptığı politikalara tepki olarak bir negatif gelen bir sekülerleşmesi oldu.
Orada push and pull factors denir bunu İngilizce'de. İtme ve çekme. Dediğin gibi hem itti AK Parti'nin kendisi bir de çekti bahsettiğin sosyolojik sebepler. Şimdi bunlar sekülerleşmeye dair şeylerdi. Bunlar yani bu milliyetçi kimliği sekülerleşten olgulardı. Fakat ben kendi tezimde de gözlemlediğim durum şuydu. Bu insanlar bir yandan sekülerleşiyor değil mi? Yani Müslüman kimliğini daha az önem atfetmeye başlıyor. Fakat bunun yanında yükselen başka bir kimlik var.
Türklük.
Yani bu insanlar seküler milliyetçi ama seküler milliyetçi derken seküler Türkçü de diyebiliriz aslında.
Yani bunların yani, aslında milliyetçilik tanımı da farklılaşıyor öyle mi?
Milliyetçilik tanımı çok daha yoğun ve koyu bir Türkçülükle besleniyor. Yani mesela bugün bir CHP'li de kendisine ben milliyetçiyim diye sorsa evet milliyetçiyim der. Bugün Türkiye'de %75'i milliyetçidir bu arada. Yani insanlar herkes kendi milliyetçi olarak tanımlar. Milliyetçilik nedir? Vatanını sevmektir, şunu sevmektir falan der ve milliyetçiyim der. Fakat bu seküler milliyetçilik özellikle işte demin bahsettiğim normalde muhafazakar milliyetçi ailelerin gelen o jenerasyon Türklükle daha yoğun bir ilişki kuruyor. Neden? Zaten demin bahsettiğim gibi Müslümanlık zayıflıyor. Ama demin bahsettiğim siyasi sebeplerin dedim ya üçe bölünüyordu. 12. ayağına geldi. O da neydi? Şimdi biz bu son 15-20 yılda AK Parti iktidarıyla beraber özellikle ilk 10 yılında AK Parti'nin işte ordu olsun, işte güvenlik rejimleri olsun, Atatürk figürü olsun, korucu değerler olsun. Bunlarla biraz daha eleştirel tondan bir siyaset yürüttüğünü gördük. Hı hı. Mesela Balyoz ve Ergenekon operasyonları oldu bu ülkede. İşte askeriyenin varlığı ve siyasete müdahalesine dair eleştiriler vardı. Bu çok yoğun bir tartışma konusuydu ve o zaman AK Parti buna dair belli siyasi hamleler gerçekleştirdi. Ve bunun aslında bir travması oldu ilk başta Balyoz ve Ergenekon. Çünkü birçok davanın işte hukuksuz delillere dayandığı ortaya çıktı. O zaman işte Fethullah Gülen hareketiyle beraber yapıldığı ortaya çıktı. Ve dolayısıyla insanların bunlara karşı bir kini nefreti oluştu. O zamanla. Ben mesela milliyetçilerle konuşuyorum, seküler milliyetçilerle. İlk kendisinin aslında Türklük duygusunun bu zamanlarda kabardığını söylüyor. İşte diyor ki babam televizyon izliyor diyor. Bunları görünce küfür ediyor diyor. Yani küfür ediyor. Bunlar ne yapıyor falan. Orduyu işte itibarsızlaştırıyorlar vesaire. Ama ikinci nokta ve daha önemlisi çözüm süreci.
Alıntılar yapıyorsun ya. O alıntıların kaynağı aslında senin yaptığın akademik
çalışmalar. Evet yani yaklaşık bir 10 kişiyle görüştüm. Hani 10 kişiyle her biriyle 1,5 saate süren derin mülakatlar yaptım. Ve orada aslında onların hayat hikayesi ve nasıl milliyetçi hareketle bağ kurduklarını anlamaya çalıştım. İşte burada ikinci nokta çözüm süreci. Şimdi bu çözüm süreci o dönem demokratikleşme hamlesi, liberalleşme hamlesi, Türkiye'nin uzun yıllardır var olan Kürt sorunu çözecek bir pansuman, işte bir çözüm hareketi olarak değerlendirildi. Belli pozitif sonuçlar oldu ama sürecin kendisinin iyi yönetilememesi işte bugün bu milliyetçiler üzerindeki travma etkisini görüyoruz. Neyden bahsediyorum? Bir kere bu çözüm sürecinde işte bunun şeffaf yürütülmemesi, bunun işte topluma tam anlatılamamış olması, bazı güvenlik görevlilerin, güvenlik kuvvetlerinin, üniversitelerin işte bazı yapılanmalara izin vermesi ve orada gençler arasında ideolojik kavgaların çıkması, işte bir yandan bu
tam
ideolojik...
Ben üniversite dedim o dönem,
aynen, ideolojik hareketleri, özellikle milliyetçi ideolojik hareketleri sonrasında güçlendirdi. İnsanlar, özellikle benim konuştuğum sekiler milliyetçiler, işte Habur olayı vesaire, insanlarda bir travma yarattı. Fakat ben bu travma üzerinden de ekstra bir travma hatırasının yaratıldığını düşünüyorum. Onu
yani birileri şey mi yaptı, bunu bilerek köpürttü mü diyorsun?
Yani doğru mu bilerek köpürttü değil ama buradan bir aslında bakın Türklük kimliğimiz zarar görüyor. Detürkifike oluyoruz. Böyle abi, bir
aynen. Çünkü senin yazında olduğu işte bu Birikim dergisinde Bahadır Dinç Aslan bu ekibin içerisinde kalem oynatan insanlardan birisi. O da mesela bundan bahsediyor. Türksüzleştirildiğini düşünen aynen. insanlar bunlar.
Evet, burada bir Türksüzleştirilme çoğun. Kavramı var ve bunun ilk dayanaklarından biri bu bahsettiğim çözüm süreci. Hı hı. İşte bu çözüm süreci dönemindeki yaşananlar işte o zaman konuşuyorum insanlar şey diyor özellikle bu milliyetçiler. İlk o zaman işte siyasi partiye katılma kararı aldım ve ilk o zaman Türk kimliğine bağ kurdum. Dolayısıyla bu insanların biraz Türk kimliğiyle bağ kurmasının sebebi o Türk kimliğinin yara aldığını düşünmesi veya Türk kimliğinin işte sökülüp
savunması gerektiğini aynen. hissediyor onu.
Savunması gerektiğini hissediyor çünkü saldırı altında olduğunu düşünüyor. Şimdi bu çözüm süreci noktası. Bir de bunun üzerine bir HDP yükselişi gördük biz 2015'te. %13 oy aldı. Şu anda da %9'larda bir oyu var. Ve Kürt siyasetinin daha görünür olduğunu görüyoruz. Bu da aslında Kürt siyasetinin daha görünür olması milliyetçilere her zaman işte görebilecekleri bir düşman yaratıyor. Yani işte orada bir Kürt siyaseti var, yükselen bir HDP var, Kürt nüfusunun artması var ve dolayısıyla orada da hep bir tehdit algısı. İşte hı hı. burada HDP var, teröre bağlantılı olduğu düşüncesi var, HDP'nin Türkiye'nin çıkarlarına aykırı olduğu düşüncesi var. Dolayısıyla aslında o da milliyetçilere her zaman dayanabilecekleri bir yakıt veriyor. Bu yakıt derken onların Türk kimliğini harlayan, Türk kimliğinin toplumda daha görünür olmasını sağlayan bir durum.
Hatta belki şey açıklaması da yapılabilir. MHP'nin de zaten Batı illerinde falan yükselmesi Kürt illerinden şeye yapılan göçlerin
tabii,
reaksiyonu.
99'da hem o zaman Abdullah Öcalan yakalanmıştı. Hem de bahsettiğin gibi 90'lardaki Kürt illerinden gelen...
Mesela ben Mersin'liyim. Çok önemli
tabii,
bir şey Mersin.
Tabii Mersin birdir. İşte biraz...
Mersin, Manisa hatta HDP'nin de belediyesi olan yerler.
Aynen. Kocaeli de öyle. Kocaeli, Sakarya, oralar da öyle. İstanbul'un bazı ilçeleri, Antalya. Bunlar aslında hep o dönem işte gelen göçlerin neticesinde oluşan
aslında
milliyetçi
çok
dalga.
Yani hem bir yandan kentte yaşıyor, farklı bireyleri görüyor, sekülerleşiyor. Hem de bir yandan farklı bireyi görüyor, daha da...
İşte olay bu. Tam olarak olay bu. Çünkü burada bir dönüşüm var. Bu dönüşüm her anlamda lineer olmuyor. Burada hı-hı. biz patikalar görüyoruz ve ben bu patikaları keşfetmeye çalışıyorum. Dediğin gibi bu patikanın bir ayağında sekülerleşme var. Ve bu sekülerleşmenin daha rahat tırnak içerisinde olduğunu görüyoruz. Orada belli dönüşler olmuyor. Çünkü bak sekülerleşme konusunda bile diyelim ki seküler milliyetçiler sekülerleşiyor. Ama sekülerleşmenin yaratacağı koşullardan korkup daha muhafazakarlaşanlar da var. Kim? Hı-hı. Yeniden Refah. Yeniden Refah kitlesi. Orada işte hani bu milliyetçilikten çıktım artık. Burada burada analitik bir soru soruyorum. Analitik soru şu. Aynı koşullar farklı gruplarda aynı sonuçlara yol açmıyor. Ama aynı şekilde yaşadığımız 20 yıllık dönüşüm de aynı gruplarda farklı etkileri yol açıyor. Aynı grup içerisinde bile. Dediğin gibi sekülerleşme konusunda daha rahat ve sekülerleşen bir toplum var. Çünkü yukarıdaki iktidar muhafazakar ve seni sekülerleşmeye doğru itiyor. Ama iş, Kürt siyaseti, işte demokratik talepler, devletin varlığı, Türk kimliği gibi noktalara gelince bunların tehdit altında olduğunu düşündüğün için daha savunmacı bir pozisyona geliyorsun. Daha savunmacı bir pozisyondasın. Çünkü diyorsun
burada
ki...
Burada da Balyoz Ergenekon'u saydık.
Çözüm süreci, HDP'nin yükselişi...
Şimdi üçüncüye geliyoruz
değil mi? Şimdi üçüncüde göç.
Göç.
Göç. Özellikle işte bu Suriye'nin savaşının ardından gelen Suriye'ye göç dalgası. Göç politikasının neticesinde Afganistan'dan gelen göç dalgası. Ve bence daha dünyada küresel bir trend olarak göçün yaygınlaşması. Hı. Ve özellikle bu noktada da İstanbul'un, Türkiye'nin ara bir göç ülkesi olarak ortaya çıkması. Evet. Çünkü uzun yıllar Türkiye göç veren bir ülkeydi. Artık Türkiye göç alan bir ülke. Biz nereden göç alıyoruz? Orta Doğu'dan göç alıyoruz. Orta Asya'dan göç alıyoruz.
Afrika'dan da alıyoruz.
Afrika'dan göç alıyoruz. Neden? Bir kere Avrupa zaten kapılarını kapattı. Yani Avrupa'nın yoğun ve zor bir göç politikası var. Ama yine insanlar gidiyor fakat Türkiye'de birçok insan için yani mesela biz Türkiye'de yaşayan birileri olarak belki Türkiye'ye çok eleştiriler bulabiliriz, beğenmeyebiliriz ama Orta Asya'da bir yaşayan biri için Türkiye gayet yaşanabilir bir ülke. Dolayısıyla dünya trendi olarak da Türkiye'nin bir göç ülkesi olma durumu var. Şimdi bütün bunlar birleşince Türkiye'de yabancı nüfus artmaya başladı. başladı. Bir de bunun üzerine ekonomik kriz geldi. Yani kaynaklar azaldı. Çünkü göç temelinde bir nüfus muhabbetidir. Ve nüfus artıyor, kaynaklar azalıyor. İnsanların göçe verdikleri reaksiyon da artıyor. Evet. Zaten vardı bir reaksiyon. Zaten insanlar yabancılar yaşamayı çok sevmezdi.
Bu kadar büyük olmayabilirdi belki. Pasta hala büyük olsaydı.
Aynen. Bir de hani Türkiye'de göçmen nüfus hakikaten fazla. Yani dünyada falan da baktığınızda. Bütün bunlar birleşince göç şeyi iyice kabardı. Bir de seküler milliyetçilik üzerine şöyle bir şey var. Şimdi bir yandan iktidara bakıp şunu görüyorlar. Toplumu İslamileştirmeye çalışıyor ve detürkifke etmeye çalışıyor.
Türksüzleştirmeye.
Aynen, Türksüzleştirmeye çalışıyor. Ve bu noktada Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar aslında bu politikanın politik bedenleri olduğu, cisimleştiği vuhumlar olduğu. Ne demek bu? Yani Suriyeli görüyor.
Onu orada görüyor yani. Suriyeli gördüğü zaman hem Türklüğünü kaybettiğini hem de Müslümanlaştırıldığını.
Aynen öyle. Özellikle seküler milliyetçiler için düşün. O tabandan gelen Zafer Partisi için düşün. O
yüzden bu arada bu benim böyle muhabbetlerde falan duyduğum da bir şey yani. İnsanlar gerçekten böyle düşünüyor.
Evet, böyle düşünüyorlar.
Solcusu da böyle düşünüyor.
Evet. Dünyada da zaten sol hareket bile milliyetçileşiyor. Belki onu başka bir bölümde konuşuruz ama işte mesela şey düşün. Özellikle Danimarka'da falan.
Evet. Sosyal demokratlar.
Aynen, milliyetçi sol yükseliyor. Neyse, geri gelelim. İşte bu noktada göçmenler işte bu siyasetten o cisimleşen gruplar oldu ya. O yüzden bir nefret var. Özellikle Zafer tabanından. O yeni milliyetçilikten, seküler milliyetçilikten, alttan gelen milliyetçilikten. Orada bütün belki sorunların kaynağı olarak gördükleri bir grup var. O da göçmenler. Buraya ait değiller ve hatta onları insansızlaştırıyorlar. İşte böcekle ilişkilendiriyorlar. İşte pislikle ilişkilendiriyorlar. Bu çok böyle dünya tarihinde olan bir şey. Yabancı gruplar, istenmeyen gruplar insansızlaştırılır. Mesela biz bunu Almanya döneminde de, Hitler döneminde de gördük. Orada da aslında Yahudiler olsun, Çingeneler olsun, LGBT bireyler insanlık kategorisinin dışına çıkartılıyorlar. Burada da aslında işte hastalıklı olmak, toplumu zehirlemekle falan ilişkilendiriliyorlar. Bu aslında, bu da şey hikayesi, siyasi hikaye. Son ne dedim? İdeolojik dedim. İdeolojik,
sosyolojik
mi? Politik.
Politik olarak yaşadığımız süreç.
Trendiyle de bağlıyım. Mesela Obama seçildiğinde de Amerika'da siyahi bir başbakan olarak başkan.
Bu genel olarak bir liberal reaksiyondan bahsedeceksin değil mi?
Bu bir reaksiyon. Evet, ya bunu biz dünya küresel trendi
diyoruz.
Sen Türkçeleşmiş siyaset dedin ya. Yani Amerika'da da 2008 yılında Barack Obama başkan seçildiğinde de özellikle beyaz Amerikanların bir kısmı, bu orta Amerika'da yaşayan, daha muhafazakar eyaletlerde yaşayan.
Rust Belt mi diyorlardı?
Rust Belt o eski sanayi bölgesi. Orada şey düşündüler. Ben Amerikan kimliğimden dışarı atılıyorum. Amerikan kimliğim zarar görüyor. Bu ülkenin sahibi olmaktan çıkıyorum duygusuna kapılmıştı.
Great replacement.
Great replacement mesela bunun Fransa'daki versiyonu. İşte Müslümanlar bizi ele geçiriyor. Dolayısıyla hakim kimlik aslında azınlık kimlik tarafından ele geçirildiğini veya o tahttan indirildiğini düşünüyor. Bu genel dünyada da bir dalga. Burada da işte bu Türksüzleştirilme, Amerika'da gördüğümüz ya da işte Avrupa'da gördüğümüz hissiyatların bir kaynağı ama Türkiye'nin özel durumları olduğunu da kabul etmek gerekiyor. İşte güvenlik kaygıları olsun, işte terör tartışmaları olsun, bunların hepsi de aslında bir noktada Türkiye'yi başka bir konuma da koyuyor.
Dolayısıyla
bir tek hani şey, Amerika'da da bu oluyor, Türkiye bunun aynısı demek de doğru evet, olmaz. Şimdi gelelim ideolojik sebebe. Zaten Türk milliyetçiliği seküler bir ideolojiydi. Kadınları ilk örgütleyen hareketlerden biri Türk milliyetçiliğidir. Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura gibi figürler aslında Türk ocaklarında kadınları örgütlüyordu, orta sınıfı örgütlüyordu, doktorları örgütlüyordu. Ve dolayısıyla biz orta sınıfın yani seküler grubun ilk örgütlendiği yer olarak milliyetçilik hareketini görüyoruz. İlk hareketlerden biri olarak. Dolayısıyla zaten Türk milliyetçiliği seküler bir mefhuma sahip. Yani bir fikir olarak kafalarına tasarladıkları şey daha seküler bir noktaya dayanıyordu. Hala bak şey demiyorum, tamamen sekülerdi ve tamamen laik bir şeye sahipti demiyorum. Çünkü Türk kimliğinin altına hala Müslümanlıkla dolduruyorlardı. Biz bunu Yunanistan'la yapılan mübadeleleri de gördük. Bunlar ama daha komplike tartışmalar. Bunları şimdilik bir kenara bırakalım. Ama en azından ülkücülükle Atatürk dönemi milliyetçiliğini karşılaştırdığımızda Türklük vurgusunun daha yüksek, Müslümanlık vurgusunun daha az olduğunu görüyoruz. Ve dolayısıyla zaten bir orta sınıf hareketiydi milliyetçilik. Ama ne oldu 1970'lerde? O zaman Alparslan Türkeş bir, siyasi bir hareket olarak milliyetçiliği daha fazla insana yaymak istedi. İki, antikomünizme karşı koymak istedi. Ve özellikle Türkiye'de yükselen sola karşı yeni bir taban hareketi yaratmak istedi. Ve bunun için de kimleri kullandı? Kırsal veya kırsaldan kente, kentin çeperlerinde yeni yaşamaya başlamış insanları kullanmaya başladı. Orada da işte milliyetçilik tek başına yeterli olmuyordu. Müslümanlıkla birleşti. İslam'la, Türk-İslam sentezi. Orada da Adana Kongresi. Tanrı Dağı kadar Türk'üz, Hira Dağı kadar Müslümanız. Orada aslında bazı özellikle Nihal Atsız gibi figürler buna karşı çıkmıştı. Türklükten vazgeçtiğini, Türksüzleştirildiklerini söylemişlerdi ama kabul görmedi ve Milliyetçi Hareket Partisi çok uzun yıllar domino etti Türk milliyetçiliğini. Ve şimdi biz tekrar, buna da bir bu arada bir tez yazıldı. Ben şu an seküler milliyetçilik üzerine bir tez yazıyorum ya. Milliyetçiliğin de İslamileştirilmesi üzerine bir tez. Geçen sene Bilkent'te, özür dilerim, Boğaziçi'nde Muhammed Baykal yazdı. Merak edenler okuyabilir. Hı hı. Ayrı bir tez de
belki
var.
Belki şey yaparız, Dergi Park'ta falan varsa.
YÖK'te var olması gerekiyor. İsteyenler bakabilir. Dolayısıyla yani şey gibi oldu.
Yüksek lisans tezi falan.
Yüksek lisans tezi. Yani hem İslamileştirilmesi var. Ben de burada tekrar sekülerleşmesini anlatıyorum. Yani aslında şimdi burada bazı figürler tekrar keşfedildi. Atatürk zaten hani çok Türkiye'de yaygın bir figür ve çok kullanılan bir figür ama onun o seküler milliyetçilik vurgusu tekrar keşfedildi. Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa gibi isimler tekrar keşfedilmeye başlandı. Onların çünkü o seküler milliyetçi vurgusu.
Buradan hemen aklıma İyi Parti'nin bu istibdat falan o şeyler, iddiatçı sloganlara başvurması geliyor.
Aynen. Ve orada zaten hem işte istibdat rejimi, otoriter rejim, işte orada bir ikilik de var ama aynı zamanda işte bir iddiatçı vurgu. Devleti geri getireceğiz, devleti tekrar kuracağız vurgusuyla beraber seküler milliyetçilik vurgusunun geri geldiğini görüyoruz. Hı hı. Bunun aslında ideolojik kaynakları yok değil, var. İşte bunların hepsini birleştirdiğimizde son kertede Türkiye'de özellikle genç kuşak arasında 18-30 yaş arasında anne babasından kültürel muhafazakarlık ve aynı zamanda dini vecibeleri yerine getirme muhafazakarlığı Müslümanlar açısından farklı, kentli, seküler, kapitalist kaygıları olan fakat Türkçü hassasiyetleri de yüksek olan özellikle göçmen siyaseti ve göçmenliğe karşı olma durumu gibi MHP ile kıyaslıyorum çünkü MHP'nin öyle bir şeyi yok, kaygısı yok ve Kürt siyasetine HDP'ye hala mesafeli olan fakat kadın hakları, LGBT, demokratikleşme, ifade özgürlüğü gibi konularda MHP'ye kıyasla daha liberal bir duruşa sahip olan daha şehirli görünümlü bir milliyetçilik doğdu. İşte bütün bunların aslında benim tezimle anlattığı hikaye bu.
Ya şimdi şeyi hatırladım. Şimdi sen deyince aslında eşcinsel hakları konusunda en cesur siyasi aktörlerden birisi de Ümit Özdağ şu anda. Hiç aklına gelmez ama 140 Chernobyl belgeselinde gördün mü bilmiyorum ama hiç benim öyle bir derdim.
Ne söylemişti?
Falan. Tabii ki hakları var ya onların diyor. İnsan hakkıdır bu diyor falan. Yani mesela, hiç beklemezsin mesela. Ya
benzer bir tavrı biz Meral Akşener'den de görüyoruz. Hem Türkiye'de hani şu an elit siyaset
maskesi
düzeyinde...
İstanbul Sözleşmesi yaşatır.
Çünkü hani elit siyaset düzeyinde tek kadın siyasetçi diyebiliriz Meral Akşener için. Ama bir de zamanında mesela İyi Parti gençlik kollarının Türkiye'de hani İstanbul'da Spot Derneği var. Bu LGBT bireylerin işte hak kazanımına dair çalışmalar yapan bir dernek. Oraları ziyaret ettiğini görmüştük. Ya mesela ben ilk orada bak yani İyi Parti tabanı ve İyi Parti gençleri bir MHP'li gençe göre LGBT konusunda daha rahat. Ya da kadın özgürlüğü, kadın hareketi konusunda çok daha rahat. Yani bunu şeyde bile görüyoruz. Yani MHP'nin afişlerinde hani kadın vardır. Ama hani öyle bir tonda söyleniyor ki hani kadın vardır. Hani erkek diyor onu zaten. Ama hani işte İyi Parti'nin bir farklılaşma içerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bazı insanlar bana şunu söyleyebilir. Ya abartma yani milliyetçilik milliyetçiliktir işte. O da onun lükücülük devamı falan gibi ama burada aslında bir dönüşüm olduğunu görmemiz lazım. Çünkü dünyada da Türkiye'de de milliyetçilik sol sağ dönüşüyor. İdeolojiler dönüşüyor. İdeolojiler böyle değişmeyen kalıplar haline değiller. Bak başka bir şey söyleyeyim sana. Mesela biz sol diyoruz. Sol bitti mi diye bir tartışma var. İşte 1970'lerin solu bambaşkaydı. Neden 1970'lerde böyle işçi sınıfı kaslı bilmem ne işte çok böyle bıyıklı belki hiyerarşik bir sol vardı. Sovyetlerden de aslında etkilenen, Çin'den de etkilenen. Ama dünyada artık sol başka bir yere gitti. Bu bitti anlamına gelmiyor. Ama buradaki dönüşümleri ve nüansları fark etmemiz lazım. Ne oldu sol? Yeşil harekete dönüştü, sol liberalizme dönüştü, daha merkez sola gitti, sosyal demokrasiye gitti. Bunlar kendi arasında bazen kavga ediyor, bazen birlikte beraber hareket ediyorlar. Dünyanın başka yerlerinde başka hareketler başka koşullardan dolayı güçleniyor. Mesela Amerika'da sosyal demokratlar, kendilerine demokratik sosyalistler diyen sosyal demokratlar güçleniyor. Ama Almanya'da yeşiller güçleniyor. Türkiye'de sol kendini mesela şu an tip formunda var etmeye çalışıyor. 2015'te bu HDP'ydi. İşte bu devletin daha güvenlikçi politikaların artmasının neticesini form değiştiriyor. Ama sosyolojik ve politik ve ideolojik olarak da değiştiriyor. Aynı şey milliyetçilik için de geçerli. MHP tipi kırsal, böyle çok hiyerarşik ve aynı zamanda o dönemin anti-Sovyet, anti-komünist mentalitesinden çıkan ve başka bir milliyetçiliğe doğru giden bir dönüşümden bahsediyoruz. Bunları görmemiz lazım. Veya neden İyi Parti içerisinden Zafer diye bir parti koptu? Onun sebebi nedir? Baktığımızda bir kere göç. Ama aynı zamanda seküler milliyetçinin içerisinde bir öfke var. Aslında Türkiye dünyadaki en öfkeli ülkelerden biri. Yani hepimizde bir öfke var. Seküler milliyetçinin içerisinde ayrı bir öfke var. Neden? Çünkü aslında haklarını alamadıklarını ve hınca sahip olduklarını düşünüyorlar. Yani işte toplumun İslamileşmesine bakıp bu ne biçim iş böyle diyorlar. Türklük kimliğinin zarar gördüğünü düşünüyorlar. Ekonomik anlamda zaten hepimizin refah kaybı yaşamasından dolayı yaşadığı ayrı bir öfke var. Bir de işte özellikle hem iktidara hem muhalefete bakıp ayrı bir öfke içerisindeler. Belki buradan Sinan Oğan'a bağlayabiliriz, Zafer Partisi'ne bağlayabiliriz. Mesela neden Sinan Oğan ve Zafer Partisi belki biraz da muhalefetten ayrı bir konumda durdu? Çünkü şunu düşünüyor. Özellikle AK Parti...
Kürt hareketiyle beraber durması
bir vesaire. Bir bu. Aynen. HDP meselesi zaten hani HDP ile beraber hareket etmek istemiyor. Zaten demin de saydım. Onun kırmızı çizgilerinden biri diye. Ama ikinci olarak da mesela Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin özellikle seküler milliyetçinin epey hedefinde olduğunu görebilirsin. Neden? Çünkü aslında o AK Parti'nin ilk döneminde daha böyle liberal ve işte ulus devlette biraz daha kavga eden, daha küreselci bir formu vardı ya. Onun temsilcisi aslında kimdi? Deva ve Gelecek. Hı hı. Aslında yani AK Parti'nin içerisinde de en nefret edilen, yani tırnak içerisinde milliyetçilerin, seküler milliyetçilerin en nefret ettikleri formlar şu an muhalefetin içerisinde. Dolayısıyla muhalefete de ayrı bir konumlanma içindeler. Ama aynı zamanda Türkiye'de gençlikten gelen bir reaksiyonizm var. Bir reaksiyonizm var. Bu kendine mesela işte Twitter'da herhangi bir siyasi partiye üye olmayıp siyasi partiye olanları eleştirmek veya işte Erlek, Jahrein gibi kurumsal...
Ben benim geldiğim yere olup istersen lafını keseceğim böyle
kesin
bilerek.
Ben çünkü beni bırakmaz sen ben sabaha kadar konuşuyorum.
Aktörleri birazcık tanıyalım diyecektim tam ben de. Ama burada bunu yaparken birazcık da şu soru üzerinden belki düşünsek belki daha mı iyi olur? Bu hareket kendiliğinden mi çıkıyor? Yani bir reaksiyon olarak hem o sosyolojiden bahsettik hem o şeyden hani şişiyor bir yerde mi doğuyor yoksa buna yön vermeye çalışan, kalem oynatan, buna altını doldurmaya çalışan, buraya gitmesini sağlamaya çalışan birileri de var mı? O aktörler var mı? Bunları tanıyalım istersen birazcık da.
Biraz daha cevap nüanslı. İkisi de aslında hem demin o bütün anlattığım resimden ötürü bu hareket kendini böyle alttan kafasını çıkarmaya çalışıyor. Bazı insanlar bu hareketi alttan böyle çekmeye çalışıyor ve bir yön vermeye çalışıyor. Fakat bazı insanlar da bunu böyle aşağı doğru geri vuruyor. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela benim mesela en çok takip ettiğim, hani kendi tezimde de en çok takip ettiğim Bahadırhan Dinç Aslan var. O işte Tamga Türk etrafında oluşmuş bir ekip. Veya kendisine bu ismi takmasa bile, kendisine bu ismi vermese bile, mesela bir YouTube fenomeni var. Kendisine bu ismi vermese bile, hani Erliğin böyle milliyetçi hassasiyetleri olduğunu ve o biraz daha varyansına daha yakın. Böyle daha detaylı
bir varyansın tayfası var.
Ama varyansın tayfası biraz daha ulusalcı.
Ulusalcı ile farkı ne abi?
Abi ulusalcı ile farkı
aslında
şu.
Aslında çünkü az çok anlattığın şeyle aynıymış gibi.
Neredeyse. Neredeyse aynı gibi duruyor. Ama şu şöyle bir fark var. Şimdi ulusalcılık normalde seküler milliyetçinin eski ismi. Yani 2010'larda yazılmış bir tez var seküler milliyetçilik üzerine. Seküler milliyetçilikten kastı da ulusalcılık. Fakat fark nerede? Bir, ulusalcıların çoğu zaten şehirde büyümüş. Annesi babası CHP'li veya o dönemin solcuları olup 1990'dan itibaren güvenlik kaygılarına, işte komünizmin bitmesiyle beraber evrensel siyasete sınıf perspektiften değil de güvenlikçi ve devlet perspektiften bakıp daha anti-emperyalist bir tavır içerisine girenlerin büründüğü bir forumdu. Ne demek istiyorum? Yani ulusalcı baktığında şunu görüyordu. Özellikle bu 2000'lerin başında AK Parti'nin iktidara gelmesiyle beraber AK Parti'nin bir Kürt açılımı vardı, bir Kıbrıs açılımı vardı, AB yakınlaşma projesi vardı. Bunlar aslında milli güvenlik ve devletin kendisine yetme noktasında böyle daha merkeziyetçi, daha devletçi olan insanları rahatsız etti.
Evrensellik karşıtı.
Evrensellik karşıtlığı var.
Ama burada. Tam tersi seküler iyi farkı mesela biraz daha evrenselci yani.
Aynen. Şimdi seküler milliyetçinin farkı aslında burada durdukları yer. Seküler milliyetçilik biraz daha evrenselci ve batı
biri
yakın duruyor.
Biri solun içinden geldiği için aslında sol nüanslara tepkili. Biri sağın içinden geldiği için sağ nüanslara tepkili.
Aynen öyle. O yüzden seküler milliyetçilik biraz daha batıya yakın, daha NATO'cudur. Ama aynı zamanda ulusalcılar, hepsi demesem de ulusalcıların Turancı kaygıları biraz daha azdır. Yani ulusalcılar Çin ve Rusya olan ilişkilerinden dolayı da bu Orta Asya'daki Türk meselesini çok önemsemezler. Turancılık fikrini de çok böyle gerçekçi bulmazlar.
Bakınız Doğu Perinçek.
Aynen. Ama seküler milliyetçiler bu konuda yani Turancılık meselesini çok önemserler. Rusya'ya çok karşıdırlar ve dolayısıyla Türkmen, işte Türkçü siyaseti de daha küreselci bir düzeyde de ele almayı çok önemserler. Böyle iki tane fark var. Mesela şöyle farklar da var. Şimdi dediğin gibi ulusalcılık sol jenerasyon içerisinden geliyor. Aha. Ve onların Türklük tanımı biraz daha vatandaşlıkla sınırlı. Demin bahsettim ya, dışarıdaki Türkmenlerle pek ilgilenmezler diye. Dolayısıyla oradaki kavram, yani vatandaşlık
Türkiye neydi? Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes zaten onun için Türk.
Türk. Ama seküler milliyetçiler etnosembollere daha fazla dayanıyor. Ve etnosembollere daha fazla dayandığı için de Türklük tanımını sadece vatandaşlıktan çizmez. Dolayısıyla Türklük tanımını daha geniş bir şey olarak alır. Onu daha tarihsel bir şey olarak alır. Daha uzun vadeli bir şey olarak alır. Ve o yüzden dışarıdaki Türkmenleri de siyasi olarak önemser. O hassasiyetleri paylaşır.
Aktörlere dönersek abi, Tamga Türk diye bir site var. Doğru mu anlıyorum?
Evet.
Ne Ne zamandan beri var abi bu site?
3-4 senedir var ben yanlış bilmiyorsam. Yani ben en azından 2-3 senedir takip ediyorum. Biraz daha evveliyatı olan bir site. Tamga Türk var. Bundan önce yine aynı ekibin yani Tamga Türk'ün 2021 yılında Ankara'da topladığı bir kongre vardı. Genç Milliyetçiler Kongresi. Orada aslında ilk böyle hareketlenmeye başladığını
görüyoruz. İlk şeylerden birisi o mu az çok?
Aynen yani. Ama seküler milliyetçinin farklı farklı grupları var. Şu an en görünür olanları bunlar. Başka gruplar da var. Şu an o gruplar biraz daha oluşma evresinde veya o kadar görünür değiller. Ben de mesela bir hani kendi tezime çalışmama rağmen o insanlara ulaşmakta biraz zorlanıyorum.
Ne gibi mesela şeyleri var? Onların karakteristik özellikleri
yani
var.
Yani benim
tek tük de olsa bir şey yapabileceğim.
Duyduğum şu, savunma sanayinin içerisinde çalışan mühendislerin içerisinde böyle bir seküler milliyetçiliğin güçlü olduğu. Mesela ODTÜ'nün sandık sonuçlarına bak 2023 %20 İYİ Parti var. Hmm. Şaşırırsın. Neden? Savunma sanayi. Aynı şey İTÜ için de geçerli. Yani Türkiye'de o Amerikan vari bir military industrial complex oluştukça yani savunma sanayi ve etrafında oluşan politik ve ekonomik ilişkiler
aslında
oluştukça.
Aslında bu bayağı başlı başına bir tez konusu olabilecek bir
olur.
Şey.
Olur. Yani. Ben buradan yeni bir tez konusu veriyorum arkadaşlar. Savunma sanayi ve etrafında oluşan ideolojik gruplar diye. Burada da aslında seküler milliyetçi yani kapitalist ve modern topluma entegre olmuş fakat milliyetçi ve devletçi hassasiyetleri oluşan bir kimlik oluşumu var.
Ben orada da hep şeyi düşünmüştüm abi mesela bu silahlara verilen isimler hep çok Türkçü isimler. Çok az. Değil mi? Hiç İslamcı ya, bir.
Altay Tank, Hürkuş.
Altay yok. Aynen. Hep Türkçe böyle öz Türkçe, eski Türkçe falan aynen. Kelimeler buluyorlar evet. Ama hiç böyle işte atıyorum mesela şehadet miydi? Şahit diye bir füzesi var mesela şeyin, İran'ın. Hı hı. Öyle şeyler
tabii
yok.
Tabii daha böyle İslami bir jargon olmadığını evet. Daha Türkçü bir jargon olduğunu görüyorsun. Bunlar aslında hep onun bir göstergesi. Yani seküler milliyetçilik de oluştukça bu grupların, bu networklerin daha iyi incelenmesi imkan verecektir. Ben hani şimdilik hı hı. Bunu yapabildim diyeyim.
Anladım. O Tamga Türk dışında daha bir de şimdi böyle tabii öznel karakterler var. İşte o az önce saydığın Erlik var. Jahreyn bundan bayağı bildiğin. Bir de mesela şunu soracağım sana. Bu aktörler üzerinden gidiyor da bu bölüm birazcık daha freestyle bir şey oluyor. Mesela az önce seninle de konuştuk ya bu şimdi Meral Akşener'de vesaire mesela bu kadın sorununa, eşcinsel haklarına karşı bir şey var. Yani seküler milliyetçilikte böyle bir damar var. Ama aynı seküler milliyetçiler içerisinde görebileceğin Jahreyn olsun falan bunlarda mesela kadın sorununa karşı daha böyle bir şey var. Duruşları daha böyle bir cynical mı diyelim?
Güzel bir noktaya parmak bastın. Yani ilk defa bir YouTube videosunda bunları konuşma fırsatı da elde ettim bu arada. Şimdi seküler milliyetçilik aslında dünyada yükselen bir national conservatism var. Milliyetçi muhafazakarlık. Türkiye'de bunun iz düşümü seküler milliyetçilik. Diyebilirsin ki birinde muhafazakarlık, birinde evet. Sekülerlik. Çünkü hani Avrupa bizden daha seküler olduğu için hani orada aslında orada sol içerisinde, tırnak içerisinde woke musun tartışması yürüyor. Dolayısıyla onlar biz çok ileri gittik.
Ona biraz, tepki gösteriyor.
Aynen çok ileri gittik. Biraz geriye gidelim oluyor. Türkiye'de iktidar çok İslamileşti. Biz sekülerleştik oluyor ama aslında bunu alt nalı gibi düşünün. Ortada bir buluşma var. National conservatism ve seküler milliyetçilik. Şimdi dedin ya bu kadın konusunda daha cynical bir duruş var. Seküler milliyetçilere sorsan veya işte benim takip ettiğim hareketin içerisindeki insanlara sorsan kadın hakları ve LGBT hakları konusunda epey şeyler. Yani biz evet bu konuda liberaliz tabii ki hakları var ama wokizme karşıyız diyorlar. Şimdi buradaki duruş da şu. Bahadır Dinç Aslan'ın bir yazısı vardı. Polonya, İsrail, Türkiye. Bu üç ülkeyi şöyle tanımlıyor. Bu üç ülkenin sınırında düşmanlar var. Polonya'nın sınırında Rusya var. İsrail'de bir Filistin, Kudüs sorunu var. Türkiye, Suriye vesaire. Şimdi bu üç ülke dolayısıyla Bahadır Dinç Aslan'ın ağzını anlatıyorum. Öyle wokizme, öyle işte havadan sol liberalizme kendini kaptıramaz. Her zaman ayakları yere basan bir milliyetçiliğe sahip olmak zorunda. Modernist bir milliyetçiliğe. Dolayısıyla işte bu kadın meselesi de bu LGBT meselesinde de insanlar hakkını verelim. Hukuki tanımlamasını yapalım. Ama bu iş işte böyle yok benim 50 tane identitim var, 50 tane cinsiyetim var. Onun ağzını anlatıyorum. Bu işi böyle abartmayalım. Özü bu. Tamam bu işi böyle siyasi çok büyük bir mesele haline getirmeyelim. İşte yok trans sporcular varmış, trans çocuklar varmış falan. Bunlar kelimenin tabiriyle saçmalıktır diyor. Dolayısıyla biz burada şunu görüyoruz aslında. Bu insanlar modernizmi kabul ediyor ama özellikle batıda olan daha böyle yeni oluşan kimlik akımları, yeni oluşan yeşil siyasete karşı da bir muhafazakarlık içerisinde. Bir aslında orta yol gibi düşün. Bir yandan mesela evet dünya yeşil siyasete gitsin ama işte Türkiye bunun neticesinde bazı projelerinden vazgeçsin veya sallıyorum plastik poşet yasaklansın veya aklına ne gelirse işte duşta 5 dakika zaman geçir. Bir o muhabbetleri biliyorsun. Bunlara karşı olma durumu. Yani aslında o batının yeni içine girdiği new left, yeni left'te de Türkiye'nin Türkiye'dekilerin tepkisi olduğunu görüyoruz. İşte bu yüzden kadın hareketi konusunda Bir yandan kadın hareketi var fakat bir yandan da bu bahsettiğim şeylere bir karşı oluş durumu var. Ama bu, şimdi ben bunları böyle çok böyle safani ve ideolojik, entelektüel bir düzeyde anlatıyorum. İnsanlar diyecek ki kardeşim ben 19 yaşında Twitter'da anonim bir erkek kullanıcıyla tartıştım, bana küfür etti. Şimdi benim bunları bu entelektüel ve kavramsal düzeyde anlatıyor olmam herkesin bunu bu kadar evet. içselleştirdiği anlamına gelmiyor. İnsanlar unutmayın ideolojik olarak daha entelektüel hareketlerle yaşamına yön vermez. Daha reaksiyonlar şeylerle yol verir. Dolayısıyla aslında yani ben bunu böyle anlattım diye bütün hani seküler milliyetçiler evet. böyle olacak anlamına değil. Bir de...
Ki zaten kendimiz de daha programın başında söyledik. Bunlar grup grup yani. Farklı gruplar
var. Aynen. Bir de şu da var son olarak. Dünyada da bir maskülinite bir erkeklik krizi var. Bu erkeklik kriziyle yani milliyetçilik, işte militarizm, biraz bu modern muhafazakarlık. Bunların birleştiği yerde erkekler var. Bu erkeklerin de işte daha böyle demin bahsettiğin hani o kadın siyasetinin yükseldiğini düşünüp kendi kimliklerinin zarar gördüğünü düşünüyor. Bak o yine Türklükten bağlı. Türklük-Kürtlük ilişkisi. Erkeklik de feminizm yükseldiğini düşündüğü için ya feminizm yükseliyor benim erkeklik olarak artık kendini önemsemiyorum diyor. Aslında. Dolayısıyla bu hareketlerin böyle kesişimi var. İşte bu kesişim beni acayip tatmin ediyor. Ben bununla buradaki bu bağlantıları görmeyince çok mutlu oluyorum. Çünkü bizim jenerasyonumuzu anlamamız lazım. Biz kendimizi anlamıyoruz abi. Biz dünyaya bak çok açık söylüyorum. Türkiye olarak da dünya olarak da. Dünya da çok zor anlıyor. Türkiye zaten hiç anlamıyor. Biz dünyaya 1970'ten bakıyoruz. Yani hala Kemal Sunal'ı izliyoruz. Değil mi? Hala köyden kente göçe konuşuyoruz. Hala sanki 1990 Anadolu varmış gibi konuşuyoruz. Hala sanki dünya Türkiye'de 1 milyon üniversite öğrencisi varmış gibi konuşuyoruz. Ama Türkiye dönüşüyor, evriliyor.
Tübile.
Başka bir yere gidiyor.
Dönüştü bile.
Aynen dönüştü ve bunu anlamamız geriden geliyor. İşte ben burada diyorum ki bak burada bir seküler milliyetçilik var. Erkeklik, kadınlık ilişkilerin dönüşümü var. Bir yandan yeşil siyasetinin başka bir tezahürle varoluşu var. Milliyetçiliğin kendi içine dönüşümü, solun kendi içine dönüşümü. Bunların hepsinin böyle bir bulamacı var. İşte bu bulamaç içerisinden benim de baktığım şey seküler milliyetçilik. Bakarken de başka hikayeleri de gördüğümü ve onları anlatmak istediğimi söyleyeyim sana yani.
Teşekkürler arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Yaşar Altundağ. Umarım senin de çalışacağın başka konularda da tekrar karşılaşır, konuşuruz. Kapatıyoruz. Abone olursanız bu tarz içeriklerin daha fazla gelebileceğinin farkındasınızdır diye düşünüyorum. Çünkü her gün, her YouTube videosunda aynı şeyi duyuyorsunuz. Teşekkürler. Görüşürüz.